Ayrım 7, sayfa 73. Ama 784. gece olunca demiş ki, ve yanında fakir bir kişi olan berber kocam için 100 dinar getirmeyi unutma demiş. Kamer de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve berberin karısı olan koku satıcısının talimatını iyice belleğine yerleştirmek üzere tekrarlayarak berberin evinden çıkmış. Ve bu iyiliksever kadını bir işaret taşı gibi yoluna çıkaran Tanrı'ya şükürler etmiş. Ve böylece Cevahirciler Şeyhi Ubeyt Usta'nın bulunduğu çarşıya gelmiş. Dükkana girerek çıraklarının ortasında cevahirciyi görüp elini yüreğine basıp sonra da dudaklarına ve başına götürerek ve barış üzerine olsun diyerek selamlamış. Ubeyt Usta da ona selamını iade etmiş ve onu özenle kabul edip oturmasını rica etmiş. O zaman kamer kesesinden seçkin ama elinde bulunan dört türden daha az güzel olan bir taş çıkarmış ve ona "Ey usta, senden bu taş için değerine yaraşır ama en sade tarzda ve ağırlığı bir miskalden fazla olmamak kaydıyla bir yüzük yapmanı çok arzu etmekteyim." demiş. Aynı zamanda kendisine 20 parça altın vermiş ve "Bu ey usta, bana göreceğin işi ödüllendirmek için düşündüğüm paranın sadece küçük bir peşinatıdır." demiş. Aynı şekilde oradaki pek çok çırağı bahşiş olarak ve zengin giyimli genç yabancının dükkanına girdiğini gördükleri andan başlayarak sokakta birikmiş olan birçok dilenciye de sadaka olarak birer altın vermiş. Ve bu tarzda davranarak bütün bu kişileri cömertliğine, güzelliğine ve seçkin tavırlarına hayran bırakarak oradan çekilip gitmiş. Ubeyt Usta'ya gelince, taşın üstüne takılacağı yüzüğün yapımında en küçük bir gecikme yapmamış ve olağanüstü bir beceriyle donanmış bulunduğundan ve dünyada başka hiçbir cevahircinin sahip bulunmadığı araçları elinde bulundurduğu için titizlikle çalışarak günün sonuna doğru işi bitirmiş. Genç kamer ertesi günden önce gelip kendisini arayamayacağından harika bulduğu ve ağzı sulandıracak kadar berrak bir suyu olduğunu gördüğü taşı üzerine taktığı yüzüğü götürüp sözü edilen genç karısına göstermek üzere yanına almış. Ubeyt Usta'nın eşi olan genç kadın yüzüğü görünce onu çok güzel bulmuş ve kocasına "Kimin için yapıldı bu?" diye sormuş. O da bu harika mücevherden de göz kamaştırıcı olan genç bir yabancı için. "Bil ki gerçekten bana peşinat olarak 20 altın ödemiş bulunan bu yüzüğün sahibi, yürekte yara açan gözleri, yasemin ekili bir çiçekliğe düşen lale taç yapraklarına benzer yanakları, Süleyman'ın mührü gibi ağzı, kırmızı akik kanında ıslanmış dudakları, bir sakanınki gibi zarif başını taşıyan ve bir karacanın boynuna benzer boynuyla güzel ve sevimlidir. Her türlü övgünün üzerinde olan niteliklerini özetlemek için gerçekten güzel, güzel olduğu kadar da sevimli olduğunu ve bunların sadece üstün nitelikleri bakımından değil, genç yaşı ve yüzünün çizgileri bakımından da onu sana benzettiğini söyleyebilirim," demiş. Cevahircinin genç karısı da bu sözleri duymuş ve onları ruhunun derinliklerinde saklamış. Ama onu etkileyen duygulardan hiçbirini belirtmemiş. Kocasına ilgisiz bir tavırla "Şu yüzüğü göster bana," demiş. Ubeyt Usta da yüzüğü ona vermiş. Kadın yüzüğe şöyle bir bakmış, sonra kaygısızca parmağına geçirmiş. Sonra da "Sanki benim parmağım için yapılmış, bak ne kadar yakıştı," demiş. Cevahirci de "Yaşasın o huri parmakları. Vallahi hanımım, bu yüzüğün sahibi cömertlik ve incelik sahibidir. Yarından tezi yok, hangi fiyatta olursa olsun yüzüğü bana satmasını ondan rica edecek ve onu sana geri getireceğim," diye yanıt vermiş. O süre içinde kamer neler yaptığına dair bilgi vermek üzere berberin karısının yanına gitmiş ve ona fakir berber içinde armağan olarak 100 parça altın vermiş. Sonra da koruyucusuna yapacak başka ne olduğunu sormuş. O da "Cevahirciyi gördüğün zaman sana yaptığı yüzüğü alma. Parmağına dar gelmiş gibi yap ve onu cevahirciye armağan et. Ve kendisine ilkinden çok daha güzel, her biri 700 dinar değerinde olan taşlardan bir başka mücevher ver. Ve ona bunu özenli bir şekilde bir yüzüğe takmasını söyle. Aynı zamanda kendisine de 60 altın peşinat ve her bir işçiye de 2'şer altın bahşiş ver. Kapıdaki dilencileri de gözetmeyi unutma. Böyle yapınca her şey senin yararına dönüşecektir. Ve de oğlum, dönüp bana işler hakkında bilgi vermeyi ve gelirken benim fakir kocam için de bir şeyler getirmeyi unutma demiş. Kamer de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Kamer berberin karısının yanından ayrılmış ve ertesi gün cevahirci Ubeyt ustayı gidip çarşıda görmekte kusur etmemiş. O da kendisini görünce Kamer'in onuruna ayağa kalkmış, selam ve hatır sormalardan sonra ona yüzüğü vermiş. Kamer de yüzüğü parmağında dener gibi yapmış, sonra da "Vallahi ey Ubeyt usta, yüzüğü çok güzel yapmışsın ama parmağıma biraz dar geldi. Al sen bunu, hareminde bulunan sayısız kölelerinden herhangi birine armağan et. Şimdi sana ötekinden üstün tuttuğum ve de yüzük üzerinde kuşkusuz daha güzel görünecek bir başka mücevher veriyorum," demiş. Ve böyle konuşarak kendisine 700 dinar edecek bir taş vermiş. Aynı zamanda kendisine 60, çıraklarının her birine de şerbet içip serinleyerek diyerek ikişer altın dinar vermiş. Ve de ustaya, "Umarım ki iş çabucak sonuçlanır da seni hoşnut kılacak şekilde ödüllendiririm," demiş. Ve dükkanın kapısı önünde biriken sağındaki solundaki dilencilere de altın parçacıkları dağıtmış. Cevahirci genç müşterisinin bunca cömertliğini görünce çok şaşırmış. Akşam olup da evine dönünce, "Vallahi kimsenin olamayacağı kadar güzel olmakla yetinmiyor bu genç. Şehzadeler gibi eli de açık," diyerek karısına onu nasıl öveceğini bilememiş. O konuştukça karısının yüreğine de genç Kamer için duyduğu aşk derinden derine kazılıyormuş. Kocası yüzüğü eline verince ağır ağır parmağını geçirmiş ve "Sana bir ikinci yüzük siparişi vermedi mi?" diye sormuş. O da "Verdi tabii. Bütün gün üzerinde çalıştım ve işte bak bitirdim," demiş. O da "Kim bilir, öteki gibi pekala onu da bana bırakabilir," demiş. O sırada Kamer olup bitenleri anlatmak ve bundan sonra ne yapması gerektiğini öğrenmek üzere berberin karısının yanına gitmiş. Ve ona fakir berber kocası için 400 dinar vermiş. Kadın da ona, "Oğlum, senin işin yoluna girmiş bulunuyor. Cevahirciyi gördüğünde asla sipariş verdiğin yüzüğü alma. Parmağına bol gelmiş gibi yap ve onu kendisine armağan olarak bırak. Ve kendisine bu kez değeri 900 dinara yakın olan bir başka mücevher ver. Ve işin tamamlanmasına kadar ustaya 100, çırakların her birine 3'er dinar ver. Oradan ayrıldıktan sonra da gelip bana işlerin gidişinden haber vermeyi ve fakir kocam berberin bir parça ekmek alması için bir şeyler getirmeyi de unutma. Tanrı seni korusun ve ömrünü uzatsın ey cömert oğlum," demiş. Kamer koku satıcısının söylediklerini aynen yapmış. Cevahirci de güzel yabancının cömertliğini karısına anlatabilmek için artık başka söz ve deyim bulamaz olmuş. Kadın da parmağında yeni yüzüğü deneyerek kocasına, "Ey amcamın oğlu, sana karşı bunca cömertlik gösteren bir adamı hala evine davet etmemiş olmaktan utanmıyor musun? Oysa sen Tanrı'nın yardımı sayesinde ne cimrisin ne de bir cimrinin soyunda gelirsin. Ama öyle anlaşılıyor ki bazen nasıl davranılacağını bilmiyorsun. Doğrusu senin bu yabancı yarın yanına gelince konukseverliğinin tuzunu tatması için kendisini yemeğe çağırman boynunun borcudur," demiş. Kendi bakımından Kamer berberin karısına danıştıktan ve minnettarlık duyduğu fakir kocası uğruna sadece bir parça ekmek sağlamak üzere 800 dinar verdikten sonra üçüncü yüzüğü denemek için cevahircinin dükkanında bulunmakta kusur etmemiş. Aynı şekilde bunu da parmağında denedikten sonra çıkarmış ve ona küçümseyerek bakıp, "Bu oldukça uydu ama bu taş benim hiç de hoşuma gitmedi. Sen onu yine kölelerinden biri için sakla ve şu taşı al da bunu yerleştir yüzüğe. Ve de al sana peşinat olarak 200 dinar. Çıraklarının her biri için de 4'er dinar. Ve sana verdiğim bunca zahmet için beni bağışla," demiş. Bunları söyledikten sonra 1000 altın dinar değerinde beyaz ve harika bir mücevheri şaşkınlığın sınırında olan cevahircinin eline vermiş. Cevahirci de ona, "Efendim, evimi onurlandırıp bu gece benimle yemek yer miydin acaba? Çünkü senin iyiliklerinin ağırlığını üzerimde, cömert elinin uzanışını yüreğimde hissediyorum," demiş. kamerde ona başım üstüne, gözüm üstüne diye yanıt vermiş ve kendisine kaldığı hanın adresini vermiş. Akşam olunca cevahirci konuğunu almak üzere söz konusu hana gelmiş ve onu alıp evine götürmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 785. gece olunca demiş ki ve onu alıp evine götürmüş. Orada göz kamaştıran bir ziyafet vererek onu harika bir sofrada ağırlamış. Yemek tabakları ve bardaklar kaldırıldıktan sonra bir köle genç ev sahibesinin kendi elleriyle hazırladığı şerbetler getirmiş. Kendisi duyduğu arzuya karşın kadınların böylesi kabullerde asla yer almaması adetine aykırı düşmemek için haremde kalmış. Ve zaten orada hilesinin yaratacağı etkiyi görmek üzere beklemesi gerekiyormuş. Böylece Kamer ile ev sahibi bu lezzetli şerbeti içer içmez ikisi birden derin bir uykuya gömülmüş. Çünkü genç kadın bardakların içine uyuşturucu bir toz atmış bulunuyormuş. Şerbet sunan köle kız onların yerde uzanıp kıpırtısız kaldıklarını görür görmez hemen oradan çekilmiş. O zaman genç kadın üzerinde sanki gerdeğin ilk gecesine hazırlanmış gibi sadece gömleği bulunduğu halde perdeyi kaldırıp ziyafet salonuna girmiş. Öldürücü gözleriyle güzelliği içinde bu genç kadını kim görse yüreğinin parçalandığını ve aklının uçup gittiğini duyumsarmış. O da o zamana kadar ancak eve girerken yarı açık pencereden gördüğü kamerin yanına kadar gelmiş ve onu seyretmeye başlamış ve tam da istediği gibi birisi olduğunu anlamış. İlkin onun karşısına oturmakla ve elleriyle yavaş yavaş yüzünü okşamakla işe başlamış. Ve birdenbire bu aç piliç delikanlının üzerine hırsla atılmış ve yanaklarını ve dudaklarını öylesine bir şiddetle gagalamaya başlamış ki kan fışkırmış. Bu kıyıcı gagalamalar epeyce bir zaman sürmüş. Sonra da bunların yerini uyuyan genç horozun üzerinde ata binmiş gibi oturan pilicin öylesine davranışları yer almış ki o durumda artık ne olup bittiğini ancak Allah bilebilirmiş. Ve bütün bir gece bu oyun sürüp gitmiş. Ama sabah olunca bu sıcacık genç kadın ayağa kalkmaya karar vermiş ve koynundan 4 aşk kemiği çıkararak bunları kamerin cebine koymuş. Bunu yaptıktan sonra onu terk edip hareme çekilmiş. Her zaman buyruklarını yerine getiren Basra sokaklarından mevkiple geçerken yalın kılıç yanında yürüyen köleyi çağırmış. Köle de genç kamerin ve yaşlı cevahircinin uykusunu dağıtmak için burun deliklerine etkileyici bir panzehir olan bir toz üflemiş. Gerçekten bu tozun etkisinin görülmesi gecikmemiş. Çünkü iki uyuyan kişi aksırarak uyanmış. Genç cariye cevahirciye, "Efendim, hanımım Halime, beni seni uyandırmam ve sana sabah namazı zamanıdır. İşte müezzin minareden inanç sahiplerine seslendi demem için yolladı. Abdest almak için ibrik de hazır." demiş. Hala şaşkın durumda bulunan yaşlı cevahirci de, "Vallahi bu odada amma da ağır uyanıyor ha. Ne zaman burada yatsam öğle saatinde uyanıyorum." diye haykırmış. Kamer de ne yanıt vereceğini bilememiş ama abdest almak üzere ayağa kalkınca ne olduğunu bilemeden, görünmeyen yerlerinin hesaba katmadan dudaklarının ve yüzünün ateş gibi yanmakta olduğunu hissetmiş. Buna son kertede şaşılmış ve cevahirciye, "Bilmiyorum ama dudaklarım ve yüzüm ateş gibi yanıyor. Kalçalarım da ateş almış kömür gibi. Bu ne olabilir ki?" demiş. Yaşlı adam, "O, hiçbir şey değil. Bildiğimiz sivrisinek ısırı. Çünkü cibinlik sermeden uyumak tedbirsizliğinde bulunduk." diye yanıt vermiş. Kamer de, "Evet ama senin yüzünde neden sivrisinek ısırığı izi görmüyorum? Oysa sen de benim yanımda yatmaktaydın." demiş. O da, "Vallahi doğru söylüyorsun. Yalnız ey güzel yüzlü delikanlı, bilmen gerekir ki sivrisinekler sakalsız genç yüzleri severler ve sakallı suratlardan nefret ederler. Pekala, görüyorsun ki tatlı bir kan senin güzel yüzünde dolaşmakta. Benimse epeyce uzun sakallarla iki yanağımda örtülü." diye yanıt vermiş. Bunu söyledikten sonra abdestlerini almışlar, namazlarını kılmışlar ve birlikte kahvaltıya oturmuşlar. Bunu izleyerek Kamer ev sahibinden izin almış ve berberin karısını bulmaya gitmiş. Ve onu kendisini beklerken bulmuş. Kadın onu gülerek karşılamış ve ona, "Haydi oğlum, Yüzünde binlerce basit işaretini görüyorsam da yine de bana dün gecenin öyküsünü anlat demiş. O da bu işaretleri soruyorsan anacığım, bunlar bildiğimiz sivrisinek ısırıkları, başka bir şey değil demiş. Berberin karısı bu sözleri duyunca daha da çok gülerek, gerçekten sivrisinek ısırıkları öyle mi? Peki sevdiğin kadının evine ziyaretinin başka sonuçları olmadı mı demiş. O da cebimde bulduğum çocukların oynadıkları şu 4 aşığı hesaba katmazsak, hayır vallahi diye yanıt vermiş. Kadın göster bakayım onları bana demiş ve onları eline alarak bir süre gözden geçirmiş ve sonra yüzünde hala sivrisinek ısırığı değil de sevdiğin kadının ateşli buselerinin izini taşımakta olduğunu anlamadığına göre sen çok safsın oğlum. Onun cebine koyduğu anlaşılan bu aşıklara gelince onunla oynaşabileceğin yerde zamanını uyarak geçirdiğini hatırlatmak için bir sitemdir. Bununla sen zamanı uyumakla geçiren bir çocuksun. Başka oyunlar bilmeyen çocuklara uygun gelecek şu aşıkları al öyleyse demek istemiş. Bu aşıkların varlığının açıklaması bu oğlum. İlk ikaz için oldukça açık bir anlatma yolu bu. Sana da bu gece bunu anladığının kanıtını göstermek düşüyor. Hiç kuşku duymadan biliyorum ki cevahirci seni bu gece de yemeğe çağıracak. Sen de bundan yararlanarak umarım ki kendine ve ona doyum sağlayacak ve de seni seven ananı mutlu edecek tarzda davranmayı unutmazsın demiş. Kamer de başım üstüne, gözüm üstüne diye yanıt vermiş ve oturmakta olduğu hana geri dönmüş. İşte onun durumu böyleymiş. Genç Halime'ye gelince onu haremde aramaya gelen yaşlı kocasına konuğun genç yabancıya nasıl davrandın diye sormuş. O da saygıyla ağırlamanın tüm koşullarına uyarak şöyle şöyle davrandım ama sivrisineklerin azgın saldırıları yüzünden oldukça kötü bir gece geçirmiş diye yanıt vermiş. Kadın da ama onu cibinlik altında uyutmadığın için bu kusur senindir. Bu gece kuşkusuz daha rahat uyur. Çünkü onu bir kez daha çağıracağını umuyorum. Zaten sana yaptığı bunca iyiliği karşılamak için bu bile fazla bir şey olmaz demiş. Cevahirci de delikanlıya karşı içinde büyük bir sevgi duyduğundan aynı memnunlukla buna işitip itaat etti cevabını vermiş. Böylece Kamer dükkana geldiğinde onu eve çağırmakta kusur etmemiş ve her şey sivrisineklere karşın bir gece önceki gibi olup bitmiş. Çünkü bütün gece uyutan içki bir kez etkisini gösterince genç Halime her zamankinden ateşli uyuyan genç horozun üzerine ata biner gibi oturarak ve ilk defakinden daha olağan dışı davranarak azgınlığını sürdürüp durmuş. Ertesi sabah burun deliklerine üflenen toz sayesinde ağır uykusundan uyanınca yüzünün yanmakta olduğunu ve bedeninin emmelerle, ısırıklarla ve ateşli sevginin diğer benzeri davranışlarıyla tükenmiş olduğunu duyumsamış. Ama kendisine geceyi nasıl geçirdiğini soran cevahirciye hiçbir şey belli etmemiş ve ondan izin alarak olup bitenden berberin karısını haberli kılmak için evden dışarı çıkmış. Ve cebine baktığında kadının oraya bıraktığı bir bıçak bulmuş. Fakir kocası berbere verilmek üzere 500 altın bağışta bulunduktan sonra bıçağı koruyucusuna göstermiş. Kadın da bıçağı görünce onun elini öperek "Tanrı seni felaketten korusun çocuğum. Sevdiğin kadın sana kızmış ve bir daha seni uyur bulursa öldüreceğini böylece açıklamış. Çünkü bu bıçağın cebine konmasının anlamı budur." diye haykırmış. Kamer de çok şaşırarak "Ama uyumamanın yolunu nasıl bulabilirim?" diye sormuş ve de "Dün gece uyanık kalmak için elimden geleni yaptım ama başarı sağlayamadım." diye sözünü sürdürmüş. Kadın bunun için bardağı ardına boşalttığın halde içip boşaltmış gibi görünerek cevahircinin kendi başına şerbeti içmesine seyirci kalman ve de kölenin önünde uyumuş gibi görünmen gerekir. Böylece arzuladığın maksada ulaşırsın diye yanıtlamış. Kamer de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve bu harika görüşü aynen yürürlüğe koymakta kusur etmemiş. Böylece her şey yaşlı kadının öngördüğü tarzda olup bitmiş. Çünkü cevahirci karısının önerisi üzerine çağrının üst üste 3 kez çağrılması adetine uyarak Kamer'i 3. kez yemeğe davet etmiş ve şerbetleri getiren köle iki erkeğin de uyuduğunu görüp çekilince hanımına istenen etkinin sağlandığını bildirmiş. Bu haberi alan ateşli Halime genç adamın uyarılarından hiçbir şey anlamadığını düşündüğünden kızgın, saygısız, gencin yüreğine daldırmak üzere elinde bıçakla ziyafet salonuna girmiş. Ama birdenbire Kamer gülerek ayağa kalkmış ve kendisine "Ah, sana böylese bir hileyi kim öğretti diye soran kadının önünde yerlere kadar eğilmiş. Kamer de artık ondan berberin karısının görüşlerine göre davrandığını saklamamış. Kadın da gülmüş ve çok akıllıymış bu yaşlı kadın. Ama artık bundan böyle senin sadece benimle iş tutman gerek. Bundan böyle hiç şikayetin olmayacaktır demiş. Ve bunu söyleyerek delikanlının tüm kadın dokunuşlarından korunmuş bakir etini kendisine çekmiş ve ona öylesine ustaca dokunuşlarda bulunmuş ki. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.